Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Merhaba Seyfettin.
Merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, günaydın. Deprem sonrası rehabilitasyonu birazcık konuşmaya devam edelim diye konuşmuştuk. Bu arada da bir de konuğumuz var. Ozan Bakış Malatya'dan bağlanıyor bize, değil mi? Sen sunumunu, tanıtımını yapar mısın lütfen Seyfettin?
Tabii, tabii yaparım. Ozan hatta mı?
Günaydın, sesim geliyor mu?
Evet, geliyor.
Geliyor. Ozan, merhabalar, hoş geldin.
Merhabalar.
Ozan, merhaba.
Bakış'ı Ömer'le bu programa katmaya karar verdik konuşurken neden söz edeceğimize dair. Ozan Bakış iktisat profesörü benim gibi ama o genç bir profesör. O kadar genç ki benim Galatasaray Üniversitesi'nden öğrencim. Betam'da da beraber çalışıyoruz. Malatyalı kendisi. Ve tabii Malatya olunca neyse ki can kaybı olmadı ailesinde ama tabii büyük sorunlar ortaya çıktı. Şimdilik de Malatya'da, onun için dedim ki Ozan'ı da programa katalım. O da Malatya'da benim daha çok istatistiklere dayalı ve işte duyduklarımı haberlerden vesaire edindiğim bilgiler çerçevesinde bir şeyler söyleyeceğim ama Ozan bizzat orada gözlemledi tabii neler olup bittiğini. O da bize katılacaktır. Şöyle, yani tabii özellikle ben istihdama baktım, öyle diyeyim. Çünkü şu anda rakamlar bir gayri safi yurt içi hasılada, yani yaratılan hizmet ve sanayi nihai ürünlerinde kayba dair tahminler var. Ben de kendi tahminimi söyleyeceğim. Ama tabii bir de büyük bir servet yıkımı var. Yani konut ve iş yeri vesaire şeyinde, bağlamında. Onların tabii nasıl telafi edileceği her şeyden önce kaynağa bağlı ama benim üstünde durmak istediğim nokta iş gücü. Şimdi bu deprem bence yeni bir şey de sorunu da gündeme getirdi. Yani bu kadar büyük bir deprem ve yaptığı yıkım sonrası aslında ne kadar hazırlıklıydık, hazırlıklı olmadığımız açık da ama başa geldiği zaman bu bölgede şunu gösterdi. Bir kere yıkımın çok şiddetli olduğu benim bildiğim haberlerden görebildiğim Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya'da sadece yıkım büyük değil, yıkım ertesinde bunlar, bu şehirler adeta boşaltılmış. Yani iş gücü neredeyse bu şehirlerde yok. Şimdi bu büyük bir sorun çünkü üretim, yani sanayideki tabii küçük büyük işte tesisler, üretim tesisleri artı hizmet kesiminde. Hastaneler, sen şimdi biraz önce bu önceki programı bitirirken sözünü ettin hiçbir hastane çalışmıyor diye. Yıkılmayan hastanelerde bile insanlar terk ettiği için, doktorlar terk ettiği için, Ozan bu konuda somut anlatacaktır. Çünkü kayınbiraderinin Malatya'da çalıştığı hastane örneğini verebilir. Bana çok çarpıcı gelmişti ama bu da gösteriyor ki deprem sonrası yıkılmayan, hala çalışılabilir durumda olan tesisler de çalışmıyor. Çünkü çalıştıracak insan gücü yok. Bunlar hayatta kalmış olsalar bile, tamam bir kısmı malum, şimdi tekrar ölü rakamlarını vermeyelim, yaralı rakamlarını, ama hayatta kalsa bile ya terk etmiş durumda ya kısım akrabasının derdine düşmüş durumda, yıkılan evinin derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla buna yönelik hiçbir tedbir de daha önce düşünülmediği için hakikaten büyük bir kayıp olacak. Bu belli. Ne kadar olacak? Vallahi istihdam rakamlarına baktım. Bu saydığım Hatay, Kahramanmaraş, bir daha tekrarlayayım, Osmaniye, Adıyaman, Malatya. %5 gibi Türkiye'nin 2022 yılındaki istihdamının %5'i gibi bir istihdama sahip olduğunu görüyorum. Neden, nereden görüyorum diyeceksiniz. İl bazında istihdam rakamları yok. TÜİK bölge bazında, 26 bölge bazında yayınlıyor. Zaten Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, TR63 bölgesi tek bir bölge. Orada gözüküyor 2021'de neredeyse 1 milyon istihdam varmış. Herhalde 1 milyonun üstünde bir istihdam vardı 2022'de ya da işte depremin olduğu sırada. En son rakamlar 2021 bölge rakamları. Adıyaman'ı da çıkarttım. Gaziantep, Adıyaman, Kilis bir bölge işte nüfuslara bakarak. Keza Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de bir bölge. Oradan da Malatya'ya baktım. Kabaca 1,5 milyon tahmin ediyorum bir istihdam vardı bu bölgede. Tabii bunun bir kısmı tarım, köylerde. Tahmin ediyorum birkaç yüz bini tarımda. Oralarda tam ne oldu bilmiyorum. Yani tarım üretimi devam edebilecek mi? Ne kadar devam edebilir? Köylerde durum ne? Doğrusu az bir bilgim var. Belki siz de bu konuda destek verebilirsiniz. O zaman büyük bir ihtimalle Malatya kırsal alanıyla da ilgili bize bilgi verecektir. Ama belli ki 1 milyon, belki 1 milyon 200 bin en azından oradaki istihdam şu anda yok. Halbuki bunların belki büyük bir kısmı üretim şeyleri, hizmet ve sanayi sektöründe çalışılabilir durumda. Ama emek yok, iş gücü yok, o zaman çalışmayacak. Şimdi bunda nereden baksanız bir kere %3-4'ü gayri safi yurt içi hasılanın çok uzun süre yani 2023'te birden buharlaştı. Şimdi bu tabii yoksulluğa da üstelik bunun işte çarpan etkisi dediğimiz tabii diğer depremde yıkılmayan alem belki çalışabilir komşu veya diğer illere de etkisi olacak. Yani birdenbire Türkiye ciddi ölçüde yoksullaşmış olacak. Şimdi zaten yoksulluk geçmiş 3-4 yılın sonucunda ciddi boyutlara ulaşmıştı. Bu bakımdan bence bu hasar büyük ve buna karşı da ne tedbir alınıyor bilmiyorum. Çünkü orada insanlar tabii acilen barınma ihtiyacında ama ne kadar barınabiliyorlar, tekrar üretim tesisleri harekete geçti mi yıkılmayanlar yani çalışabilir durumda olanlar. Vallahi bilmiyorum ama uzun süre yani şu anda sanmıyorum da hani önümüzdeki birkaç ayda olabilecek mi? Ondan da çok emin değilim. Lafı uzatmayayım. Belki Ozan'ın söyleyecekleri var. Ben tekrar söz alırım. Bu bir giriş olarak bir görünüm, özet bir görünüm istihdam açısından ve dolayısıyla da tabii üretim ve gelir açısından ilk şey diyeceğim, söyleyeceklerim bunlar.
Şimdi Ozan'a dönelim o zaman. Ozan hoş geldin. Sesimizi duyabiliyor musun?
Bağlantı gidip geliyor ama duyuyorum. Çoğunu duydum. Bir ara ara kopukluklar oluyor. Duyuyorum ama.
Evet. Tamam yani.
Ozan, sen ne diyeceksin? Benim yaptığım kısa istatistiklerle ilgili istihdam ve tabii bu istihdamın şu anda orada hani ayakta kalmış şey varsa bile değil mi işletmeler insan yok bunları çalıştıracak.
Yani onunla ilgili şöyle bir gözlemim oldu doğrudan. Bizim ilaç aldığımız Şalan amca vardı. Ondan düzenli alırdık. Bir hem Halatır sorayım hem de o bölge Malatya'nın bu kendi küçük aile çiftçisi dediğimiz kendisi üretim yapıp satan küçük üreticilerin olduğu onların çalıştığı bir network var. Akpınar bölgesi büyük hasar görmüş hani neredeyse yıkılmayan bina yok. Dolayısıyla o network o ağ işlevini yitirdi. Yani küçük köylünün ilaç aldığı, kendi ürününü sattığı ya yıkılmış o dükkanlar ya kendi evi yıkılmış hani ev, dükkana bir şey olmasa da benim gözlemlediğim o harap durumda. O yüzden hani maddi zararlar zaten hani bahsettiğimiz var. Maddi zararın ötesinde bir de beyin göçü diyeceğimiz hani belki hep beyin göçünü biz yurt dışına çıkma iyi çağrıştırırdık normalde. Şimdi ben birebir hani kendi ailemden de var, çevrede de görüyorum. İl dışına göç eden çok insan var. İşte Seyfettin Hoca'nın başında söyledi. Benim kız kardeşim ve eşi sağlıkçı bunlar, sağlık sektöründe göçlerden dolayı çalıştığı hastane kapanmak durumunda kaldı. Hani depremden zarar gördüğü için değil, hastanenin kendisi. Ama hastanede çalışan insanların hem zarar görme hem de psikolojik sebeplerle belki çok göç var Malatya'dan. Dün ayaküstü sohbet ederken ben çok internete de giremiyorum burada. Anlatırım biraz sonra belki, hani daha genel bir örnek olduğu için. İnşaat sektörü durmuş durumda, en küçük işte bizim ısınma sorunumuz oldu. Usta bulalım, usta bulamıyoruz. Su tesisatında sorunlar var, kimseyi bulamıyoruz. Ev az hasarlı, hani girebiliriz, riski yok ama ev kullanılamaz durumda. Bu minvalde hani sorunlar var. Ayaküstü sohbetlerde edindiğim izlenim, Malatya 800 binlik bir şehirdi kabaca. Yani insanların tahmini 100 binin altına düştüğü. Çünkü her aileden göç var. İşte bizim bir yan komşu çocuklarını Edirne'ye gönderiyor. Bir yandaki Marmaris'e, bir yandaki evlerde hasar var. Hasarlı olmayan insanlarda da travma var. Dönemiyorlar, aynı eve giremiyorlar. Korkular var. Konteyner... Sesim geliyor mu?
Ya şimdi evet, evet. Ufak kesinti oldu ama geliyor. Devam edebilirsin lütfen.
Evet. O yüzden hani büyük bir göç dalgası var ve bu göç dalgası hem ticari hayatı etkiliyor, hem bu geri dönüş rehabilitasyon kısmında zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü o ilişkiler ağır zarar görüyor. Çalıştığınız insanlar yok artık. Onun yerine ikame etmek zor. O yüzden hani bilmiyorum nasıl olacak ama benim buradan doğrudan gözlemim çok zor. Bir de Malatya özelinde bir şey söylemek istiyorum. O da kayısıyla ilgili. Kayısı biliyorsunuz mevsimlik çalışan ailelerin geldiği, daha çok hani iç göç Adıyaman'dan, Urfa'dan, Diyarbakır'dan gelen ailelerle sağlanıyordu kayısı işçiliği. Duyduğum yine çevreden Adıyaman'da büyük hasar var ve buraya gelen ailelerde can kaybı da var. Komşulara sordum ben, kendi işçilerini aramışlar. Çünkü bu ilişkiler sadece maddi ilişkiler değil. Hani bir aileyle tanışıyorsunuz, bir sohbetiniz oluyor. O bağ kopmuyor. Bir sonraki sene o network üzerinden işliyor ilişkiler. Şimdi o da bozulmuş benim gördüğüm. Hem can kaybı var, can kaybı olmayan ailelerde de gelebilirler mi? Orada da çünkü travma yarattı tabii ki bu Adıyaman, Diyarbakır doğrudan etkilenen bölgeler. Urfa'nın durumunu bilmiyorum. O yüzden hani yazın kayısı işçisi bulmak da eskisi kadar kolay olmayacak. Kayısı bahçelerinde bir zarar yok ama işçilik kısmı sorunlu olacak. Diyelim ki işçiyi buldunuz, üretimini yaptınız, satmak kısmı sorunlu olacak. Çünkü kayısı ticareti küçük tüccarlar üzerinden yürür. En üst seviyede 4-5 büyük aile toplar ama o 4-5 büyük aile hepsini doğrudan alamaz. Küçük tüccarlara alırlar, belli bir komisyonunu aldırırlar, o komisyonla kendileri toplar. Şimdi o küçük tüccarlar kalmadı. Büyük hasar görmüş benim gördüğüm dükkanlar. Bir kısmı göç etmiş. Dolayısıyla bir tahmin yapmak çok zor. Çünkü maddi zararın yanında dediğim gibi travma sebebiyle Malatya'yı terk eden insanlar var. Onların sayısını bilmiyoruz. Kaçı geri dönecek bilmiyoruz. İşte yakın benim aileden iki kız kardeşim şu an Malatya'yı terk etti. İşte biri İzmir civarına, biri Marmaris'e. Geri dönecekler mi? Onlar da emin değil. Biz de bilmiyoruz. Büyük ihtimalle gelmeyecekler. Biri dönebilir belki ama bunu genelleyebilirsiniz. Hani bu sadece bizim aile özelinde değil. Genel durum bu şekilde.
Evet. Peki Seyfettin, yani hem ekonomik boyutunu hem de psikososyal boyutunu derinlemesine konuşmamız yani gerektiğini.
Şunlar da aldatacağım. Yani Ozan zaten tam da tahmin ettiğim şeyi bizzat yerinden gözlemleriyle aktardı. Şimdi yıkımın ötesinde bir şeyden konuşuyoruz. Yani sen programın başında da rehabilitasyon dedin. Evet. Çok doğru bir şey bu. Tespit, kavram. Tamam, yıkım oldu. Tabii ki bu yıkımı işte kaynak bulunduğu ölçüde, beceriklilik ölçüsünde ne kadar planlı bu hükümet. Bir de seçim olacak mı, olmayacak mı? Yeni bir iktidar mı devralacak? Bu yıkımı yeniden inşa etmeyi, onu bilmiyorum ama sonuçta ülke düzeyindeki istatistiklere baktığınız zaman en basit ekonomik büyüme. Şimdi 2023'ün ikinci yarısında bazı sektörlerde eğer kaynak bulunabilmişse, inşallah bulunur, kısmen de bulunacak tabii. İşte ne bileyim, metalürji sektöründe ciddi bir büyüme göreceğiz. İnşaata malzeme girdi veren işte bütün sektörlerde ciddi bir büyüme olacak. Bu tabii genel ekonomik büyümeyi, yani gayri safi yurt içi hasıla artışını aslında yükseldiğini bile belki görebiliriz ikinci yarıda. Yani ilk yarıda tamam deprem çok yaşanacak. Ama bu burada aldatıcı bir tarafı var. Çünkü bu aslında ülke genelinde bu yıkım nedeniyle, deprem nedeniyle yeniden inşanın yaratacağı bir büyüme. Ama öbür yandan bu sözünü ettiğimiz bölgede, illerde muazzam bir kalıcı şey olduğu ortaya çıkıyor. Ekonomik, nasıl diyeyim, yani bu kriz de değil. Çünkü kriz gelir, faaliyetler geriler, üretim düşer ama sonra işte çeşitli kanallardan tekrar toparlanır ve eski seviyesine gelir. Şimdi bu kolay kolay gelmeyecek gibi duruyor ve buradaki en önemli unsur, daha doğrusu en önemli engel, sorun şeyler değil, binalar, makinalar değil. Bunları sonuçta yerine koyabilirsiniz. İnsanlar, bunları çalıştıracak sen insanlar gelecek.
Evet.
Yani bu ilk defa. Ya ben 1999 depreminde böyle sorunların tartışıldığını doğrusu hatırlamıyorum. Çok yıllar geçti. Hafızam da çok kuvvetli değil ama ya bunları tartıştığımızı hatırlamıyorum. Daha doğrusu şey bile çok tartışılmadı. Yani yıkım tamam, şu kadar ölü vesaire, sonra bir yıl sonra. Zaten istatistikler de o zaman şeydi. Ya en azından mesela istihdam, iş gücü istatistikleri 6 ayda bir yapılıyordu, anket falan. Şimdilik öyle değil. Ben ilk defa bu depremde böyle bir yeni sorun ortaya çıktığını görüyorum.
Evet, yani Ozan'ın yanılmıyorsam Antakya'yla da bağlantısı var. Biraz da onu da belki en büyük yıkımı gören
en
yerlerden
büyük yıkımı
bir Hatay. Yani Hatay diye bir yer kalmamış.
Hatay'daki
yani
yıkımı anlıyorsun. Çünkü kalacak yer kalmamış, bina kalmamış, nüfus dolayısıyla terk etmiş. Ama Malatya daha ilginç bir örnek ve büyük ihtimalle aynı şeyler Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta vesaire de yaşandı. Kısmen belki Antep'te de yaşandı. Emin değilim çünkü o il çok etkilenmedi. Adana'da keza öyle. Ama olay şu, yani oturacak evin bile olsa sen terk etmişsin artık o ülkeyi. Bu eve dönmeyeceksin büyük bir ihtimalle. Yani inanılmaz bir nüfus şoku, dolayısıyla bir iş gücü, emek şoku yaşanıyor. Sonra mekanizmler nasıl rehabilite olacaklar? Yani nasıl bu tekrar eski diyelim işte üretim, refah düzeyine, gelir düzeyine gelecek? Buna dair ortada ben bir şey de görmüyorum. Bir plan, hazırlık, tartışma da görmüyorum. Tabii belki erken şu an için. Daha insanlar hala can derdinde, ekmek barınma derdinde. Yani öncelikli sorun şu anda tabii barınma derdinde.
Ama bunların da konuşulması lazım. Ozan, ne diyorsun?
Yani bununla ilgili bir küçük, yine söylenmelerin belki tekrar ama kayınvaliden benim Antakya'da yaşıyordu. Evi az hasar gördü. Bu arada hani orada çok yavaş ilerliyor. Dün bizim eve gelebildiler bakanlık görevlileri hasar tespiti için. Düşünün kaç gün sonra. Hani bugüne kadar evimizin hasar durumunu sorumlu birinden dinleyememiştik. Kendi imkanlarımızla eşitten dosttan rica ile hani bilgi almaya çalışıyorduk ama kendisi dönmeyecek bir daha Antakya'ya kayınvalidem. Çünkü işte bahsettiğimiz korku sebebiyle. Dolayısıyla bu depremde benim uzmanlık alanım değil ama çevreden, eşten dosttan gördüğüm yaşanan travma diğer depremlere benzemiyor. İnsanlar dönemiyorlar. Birçoğu depremi yaşadığı yerle ilişkileniyor ve dönmek istemiyor. Bu galiba yani daha önce de vardı ama bu depremde çok yoğun yaşanıyor. Ve o daha büyük bir göç dalgasına sebep olacak. Benim ilk izlenimim o.
Evet.
Son derece önemli bu söylediklerin, çünkü bu boyutu pek konuşulmuyor. Gerçi pek çok yerinden gözlem yapan gazeteci arkadaşlarımızla bunu hem okuduk hem de konuşma fırsatımız da oldu. Ama bu boyutu artık bunun bir toplumsal şok, yani göç boyutunun bu kadar büyük olabileceği ve geri dönüşün olmayacağı tarihsel bir boyut olacağını gösteriyor, öyle mi?
Benim izlenim o yönde. Yani evi yıkılmayan, dün bir arkadaşla konuşuyorum, evi yıkılmış durumda değil ama döneme gidiyor diyor biz o eve. Şu an işte kendi çocuklarını Edirne'ye göndermiş, kendisi de iş bakıyor. Yani o somut bir örnek ama bunun gibi etraftan da duyuyorum. Pek çok insan, hani burayla bir bağ yoksa, bir şekilde hani aile bağları, onu Malatya'ya bağlayan ekstra bir şey yoksa dönmüyorlar. Dönmek istemiyorlar. Diğer illerde ne kadar yaygın bilmiyorum ama benim hani buradaki kendi arkadaş çevremden edindiğim izlenim bu ve bu daha önce böyle olmadı. Elazığ depreminde ben buradaydım, hani yine konuştum insanlarla. Van depreminde tanıdıklarım vardı. Hiç kimse, hani deprem geçince geri döneriz ruh hali hakimdi. Şimdi sanki bu kalıcı bir durum. Yani bu risk algısı değişti bence. En azından Malatya için konuşuyorsak onu rahatlıkla söyleyebilirim. Deprem eskiden olup biten bir şeydi. Şimdi sürekli bir şey gibi algılanıyor. Belki bu artışlar da tabii ki bu hali tetikliyor. Çünkü
yıkım, yani zarar ziyan işte hesaplarında, tahminlerinde tabii daha çok konut üzerinden gidiliyor. Altyapıda da var tabii zarar ama işte çok çok sayıda konut yıkılmış durumda veya ağır hasar görmüş durumda, yeniden yapılacak. Şimdi bunu yeniden yapabilirsin ama hiç hasar görmemiş bir fabrika ya da bir hastane, işte Ozan'ın sözünü ettiği hastane. Şimdi bunlara bu göç kalıcı olursa, insanlar geri dönmezse, bunlar da kayıp olacak çünkü bu üretim kapasitesi hatır kalacak. Yani bunun dahi ayrıca zarar ziyan şeyine yazılması lazım, bilançosuna. Bu çok daha üzücü. Çünkü çalışabilir durumda fabrika var, hastane var, yataklarıyla, alet edevatıyla, her şeyiyle yerinde ama çalıştıracak insan yok. Şimdi bunun düşünülmesi lazım ya. Bu insanlar nasıl geri döndürülecek, nasıl olacak bilmiyorum ama bunun da artık yavaş yavaş tartışılmaya başlanması lazım. Ayrıca şeyi de bilmiyoruz yani, ona sıra gelmedi çünkü. Belki Hatay'da bile, Hatay önemli bir sanayi şeyiydi, sanayisi vardı. Yani ne kadar fabrika acaba yıkım gördü, ne kadar ayakta, çalışabilir durumda ama tabii çalıştıracak kimse yok. Peki nasıl çalıştırılacak? Şimdi buna dair de bilmiyorum, sanayi odaları mesela bu konuda bilgilendirmeliler. Onlar herhalde biliyorlar ya da bilmek durumundalar. Dolayısıyla bu tabii şey açısından da önemli bu ders. Yani yarın öbür gün Allah korusun İstanbul'da da işte çok konuşmaya başladık yeniden. Bir şiddetli deprem olduğu zaman öyle bu illerle saydığım bu 5-6 ille de mukayese kabul etmez İstanbul'un. Tabii ekonomideki ağırlığı. Yani aynı şeyler yaşanacak olursa zaten İstanbul'dan insanlar bir de nereye göçecekler ayrı bir konu ama yani şokun büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Facia. Bunu şimdiden düşünülmesi lazım. Bunun tekerrür etmemesi için İstanbul gibi bir metropolde ya da en azından asgariye indirilmesi, yani emeği orada tutmaya çalışmak, işleyebilecek, hala yıkılmamış faaliyette devam edebilecek tesislerin bir an önce şeye, faaliyete geçmesi için ne önceden ne planlanmalı, ne yapılmalı bilemiyorum yani bu, ama bu bir yeni bir sorun olduğu kesin ve şimdiden hiç olmasa bundan sonraki büyük depremler için ne yapılabileceğine bakılması lazım.
Evet, ben bir de şeyi sorayım, yani hiç öngörmemizin, önceden görmemizin pek mümkün olmadığı yeni bir durum da var bu göçe bağlı olarak. Mesela Yeşil Gazete'den bir haber gördük bugün. Nüfusu %40 artmış Mersin. Mersin'in, yani Mersin merkezli 47 örgüt ve sivil toplum kuruluşu depremlerin ardından kente yönelen muazzam bir göç dalgası nedeniyle Mersin'in özel bir destek ve statü kapsamına alınmasını istemiş. Bu hiç hesapta, yani zorunlu göç.
Doğru.
Sosyal afete dönüştü diyor. Bunu hiç önceden öngöremiyorduk, öyle değil mi?
Tabii şimdi
Mersin'de hemen aklıma şey geldi. Biz de biliyorsun Betam olarak her ay 2 yıldan beri satılık ve kiralık ayrı ayrı konut piyasalarının işte analizini yapıyoruz. Rapor yayınlıyoruz sahibinden.com verisiyle. Şimdi bu ay sonunda bir toplantı yapacağız. Çünkü şimdi karşımızda bu şokun yarattığı, istatistiklerde yarattığı büyük bir türbülans çıkacak. Veri de çıkacak. Şimdi bu hem bizzat depremden doğrudan zarar gören illerde ne oldu bu piyasa büyük bir ihtimalle yok artık. Ama o göç nedeniyle komşu illerde kiralık piyasa düşünemiyorum. Kim bilir ne oldu, çok da merak ediyorum. Şimdi bu Mersin örneği, şimdi sen söylüyorsun yani %40 nüfus arttıysa bu insanlar orada bilmiyorum kiralar ne oldu, çıldırdı herhalde yani.
Evet evet, işte onları da tabii konuşmamız gerekecek. Maalesef süreyi bitiriyoruz. Son Ozan bir şey söylemek bir cümleyle ne dersin?
Bence bu son konuştuğumuz konu çok yeni, çok tartışmamız gereken önemli bir konu. Deprem hani eskiden sadece maddi hasarla olup biten bir şey iken şimdi daha travmatik boyutları olan, kalıcı olan, göçe yol açan, bunu hani belki GSM operatörleri mesela onların elinde, değil mi? Hani benim telefonum nerede sinyal veriyordu depremden önce, şimdi nerede? Göçün nereye kaydığı, ne tedbirler alınabileceği, ne dair fikir verebilir. Bence esas oraya odaklanmak lazım. Yani Seyfettin Hoca da söyledi, bu beşeri sermayenin kaybı tekrar yeniden inşa sürecinde en büyük sıkıntı olacak bence. Makine ya da inşaat bir şekilde halledilir ama oraya insanı getirmeyince eski düzen olmuyor. Yani Malatya'ya kaybederse ekonomik olarak binalar yıkıldığı için olmayacak bu. İnsanlar geri dönmediği için olacak bence. Buna evet, biraz odaklanıp ben de bilmiyorum. Hani ben de hazırlıklı değildim işin doğrusu. 2-3 gündür bu gözlemi yapabiliyorum.
Bu arada da koptu galiba Ozan'la. Zaten programı da bitiriyorduk.
Evet. Evet.
Ozan Bakış vardı bugünkü programımızda. Betam'da profesör, genç bir profesör, Malatya'daki durumu ve göçleri anlattı. Seyfettin, çok teşekkür ederiz. Yani son derece geniş boyutlu bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Belki Ozan'la da tekrar ileride de konuşma fırsatı
evet, buluruz. Onu da yani program alalım. Benim işim kolaylaşır. Çok yararlı oldu. İyi fikirdi. Yani sen söyledin ya, ben bahsedince Ozan'dan Malatya falan deyince onu da gelsin programa dedin, iyi oldu hakikaten.
Evet, çok tecrübe kazandık mecburen. İyi bir şey mi bu bilmiyorum ama işte böyle gidiyor. Evet. Çok teşekkürler Seyfettin.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Ozan çok teşekkürler diyorsun.